Değerli dinleyenler, bugünkü konumuz melek. İnsan ve cin şeytanlarından Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınır. Onun ismiyle ona hamd ederek sözlerime başlarken Peygamberimize de salat ve selam ederim. Bakara suresinin başından okumaya devam ediyoruz. 30. ayete geldik. Hatırla ki Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Onlar, biz hamdinle sana tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun dediler. Allah da onlara, sizin bilemeyeceğinizi ben bilirim dedi. Bu ayette işte geçen melek ve Kur'an'daki bütünüyle melek ne demektir? Bir konu, bir kavram olarak melek deyince ne anlayacağız? Bu konuda size bilgiler vermeye gayret edeceğiz. Melekin önce her zaman olduğu gibi tanım ve mahiyeti üzerinde durursak, melek kelimesi mülk kelimesinden türemiş Arapça bir kelimedir. Türediği bu kelimeler risalet yani elçilik, aracılık, kudret, kuvvet anlamlarına gelir. Dolayısıyla melek de elçi, güçlü, kuvvetli, idare eden anlamları vardır. Bundan dolayı Allah bu kelimeyi kulları, peygamberleri ve diğer yaratıkları ile kendi arasında elçilik, habercilik görevini yapan ve evrendeki olayların meydana gelmesi için verilen görevleri yerine getiren güçlü, kuvvetli yaratıklarına isim olarak vermiştir. Çoğulu melaikedir. Istılah anlamı ise melekin, melekler Allah tarafından yaratılmış, çeşitli şekillerde peygamberlere görünebilen, zor işlere gücü yeten, yemeyen içmeyen, erkeklik ve dişilikleri olmayan, Allah'a devamlı ibadet ve itaatten ayrılmayan latif varlıklar olup, İslam'da iman esaslarından birisini oluşturmaktadır. Hani hemen İslam'a giren bir insanın öğrenmesi gerekli olan Amentü billah diye başlayan sözleşmemiz var ya, Amentü billahi ve melaiketi diye hemen ikinci sırada melekler gelmektedir. İşte olmazsa olmaz şartı imanın. Kur'an-ı Kerim'de tekil ve çoğul olarak tam 87 yerde melek kavramının geçtiğini görürüz. Melek kelimesi yanında Kur'an-ı Kerim'de çoğu ayette meleklerden aynen peygamberler gibi rasul ve bunun çoğulu olan rusul diye de söz edilmektedir. Bu kelimeler elçi ve elçiler manasına geliyor. Aynı zamanda bu kelimeler meleklerin esas görevlerinin elçilik olduğunu da bize göstermiş oluyor. Bu elçilik bazen Allah ile peygamberler arasında, bazen de Allah ile diğer varlıklar arasında oluyor. Onlar vahiy getiriyorlar. Kainattaki olayları Allah'tan aldıkları emirler çerçevesinde, sınırlar çerçevesinde yürütüyor ve böylece aracılık, elçilik görevlerini çok değişik şekilde yerine getirmiş oluyorlar. Allah-u Teala bir ayet-i kerimede iman edilmesi gerekli olan esasları özlü bir şekilde bildirerek şöyle buyurmaktadır. Bakara 285'te mealen, peygamber de müminler de kendilerine Rablerinden indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etti buyuruluyor. İman edilmesi gereken şeylerin ayetteki sıralanışı içinde meleklerin yeri onlara imanın önemini göstermektedir. Bu sıranın Allah'ın isminden hemen sonra kitaplar ve peygamberlerden önce oluşu meleklerin Allah ile peygamberler arasında elçilik, habercilik yaptıklarına, Allah'ın kitaplarını getirmede aracı olduklarına yani vahiy getirme görevlerine işaret etmektedir. Melekler Allah'ın insanlara bir lütfu, bir keremi sayılan peygamberlik müessesesinin temeli olan Allah'ın ilahi vahyini görülmeyen gayb aleminden insanlara, onlar arasından seçilen peygamberlere indiren Allah'ın ilahi elçileridir. İman konusunda peygamberimizden Hazreti Ömer radıyallahu anh rivayet ettiği meşhur hadiste peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz vahiy meleği Cibril aleyhisselam ile konuşmuş, kendisine iman nedir diye sorduğunda peygamberimiz şöyle cevap vermiş: İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayrıyla şerriyle kadere inanmaktır. Müslüm'ün iman bölümünde geçer bu hadis. Ayrıca Buhari'de diğer hadis kitaplarında da var. Kur'an'da meleklerin varlığını kabul etmeyenler açık bir şekilde kafir ve sapık olarak nitelendirilmiştir. Çünkü iman esaslarından birini kabul etmemiş oluyor. Bildiğiniz gibi iman bir bütündür. Parçalanma asla kabul edilmez. Nisa suresi 136. ayeti mealen, kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederek kafir olursa, hiç şüphesiz ki uzak bir dalaletle sapıp gitmiştir. İşte bu ayetten de anladığımız gibi değerli dinleyenler, iman bir bütündür. Bu bütünden herhangi birini inkar eden tamamıyla kafir olmuş, sapıtmıştır. Vahye ve peygamberliğe, hatta ahirete ve gaybiyat denilen ahiret hallerine, cennet ve cehenneme inanmak ancak meleklere iman etmekle mümkün olur. O halde peygamberlere ve onlara indirilen semavi ilahi kitaplara inanmadan önce onlara peygamberliği getiren, vahiy ve kitapları indiren meleklerin varlığına kesin olarak inanmak şarttır. Meleklere gerektiği şekilde iman etmeyen, diğer bütün iman esaslarını kabul etse bile mümin vasfını kaybeder. Zaten böyle bir kimse melekler aracılığıyla gerçekleşen diğer iman esaslarına da ister istemez inanmamış olacaktır. Demek ki melekleri inkar eden kimse dolayısıyla vahyi, ilahi kitapları, peygamberleri, kıyameti inkar etmiş oluyor. Onun için meleklere iman hemen Allah'a imandan sonra sıralanmış oluyor. İman bildiğiniz gibi ibadetten önce geldiği ve gerçek anlamda iman etmeyen kimsenin ibadetlerinde geçersiz olduğu, Müslümanlar için meleklere iman diğer tüm inanç esaslarıyla birlikte öncelikli bir öneme sahiptir. Melekler gaybiyat denilen görülmeyen alemde mevcut ruhani latif varlıklar olduklarından biz onları görmesek de var olduklarını dini, nakli delillerle sabit olduğundan insan aklı da onların varlığını inkar edemez. Gerçi akıl meleklerin ne varlığını ne de yokluğunu kesin delillerle ispat edemez. Çünkü aklın sınırları bu işe kafi gelmez. Fakat aklı selim, gözle görülmeyen bu gibi latif varlıkların varlığının imkansız olmadığını, aksine onların da vücudu caiz, mevcut olduğuna, caiz olan şeylerden olduğuna delalet eder. Çünkü meleklerin varlığı inkar edebilmek için akli, felsefi veya ilmi verilere dayanan hiçbir delil ortaya konulamaz, konulamamıştır. Aksi halde gözümüzle göremediğimiz ve bugün ilmin mahiyet ve hakikatini tespit edemediği hayat cevherinin, insan ruhunun ve aklımızın da varlığını inkar etmemiz gerekir. Fakat göremiyoruz veya mahiyetini bilemiyoruz diye ne ruhu, ne aklı, ne hayat gerçeğini, ne de görünmeyen, fakat varlığı ilmen bilinen kuvvet ve enerji gibi gerçekleri inkar edemeyiz. O halde ruh ve akıl gibi maddi olmayan ve maddeden mücerret soyut, manevi, gaybi varlıklara da inanmaya mecburuz. Bu gibi soyut varlıklar, gözlem ve tecrübeye dayanan müsbet ilmin sınırları dışında kalan fizik ötesi, metafizik, gaybi, manevi yaratıklardır. Nitekim özellikle Sokrat ve Eflatun gibi birçok eski filozoflar fizik ötesi ruhani varlıkların var olduğuna inanmak zorunda kalmışlardır. Bugünkü müsbet ilimlerle uğraşan meşhur bilginlerin büyük çoğunluğu da fizik ötesi bir takım kuvvet ve varlıkların bu maddi, kevni alemde görülen bazı olayların meydana gelmesine sebep olduğunu kabul ve itiraf etmektedirler. Bütün bu gerçekler ve ilmi veriler meleklerin varlığının aklın caiz ve mümkün görüldüğüne kesin olarak işaret, delalet etmektedir. Özet olarak diyebiliriz ki bu konuda değerli dinleyenler, melekler de aklımız ve ruhumuz gibi vardır, aynen gerçektir. Gerçi biz onları göremiyoruz ama peygamberlerimiz görmüşler ve büyük bir melek olan Cebrail aleyhisselamın elçiliğiyle Allah-u Teala'nın vahyine mazhar olmuşlardır. Onlar vahiy meleği aracılığıyla Allah'ın emir ve yasaklarını alıp öğrenmişler ve insanlığı hidayete, doğru yola, saadete, mutluluğa yönetmişlerdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de peygamberimiz de aynı şekilde indirilmiş ve bize meleklerin varlığını haber vermiştir. Onun içindir ki bütün Müslümanlar Kur'an'ın haber verdiği ve aklında varlığını inkar edemediği meleklere iman ederler şeksiz ve şüphesiz olarak. Kur'an'da geçen pek çok ayetlerde meleklerin çeşitli görevleri bize belirtilmiştir. Yaptıkları işlerin önemine ve özelliğine göre aldıkları özel isimler de beyan olunmuştur. Yerlerde ve göklerde, kürste ve arşta, Beytül Me'mur ve Sidretil Münteha'da, cennet ve cehennemde sayısız melekler olduğunu Kur'an'da görüyoruz. Bütün melekleri çok çeşitli olan görevlerine ve yaptıkları işlerin mahiyetlerine göre tanzim edip düzenleyip bunları yöneten dört büyük melek, meleklerin başları ve amirleridir diyebiliriz. Başta Cebrail olmak üzere Mikail, Azrail, İsrafil, hepsinin üzerine Allah'ın selamı olsun, meleklerin en büyükleri ve peygamberlerdir bu dört büyük melek. Şimdi meleklerin mahiyetlerle ilgili Kur'an'daki tasvirlere şöyle bir göz atarsak, meleklerin hangi şeylerden yaratıldığına dair Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir bilgi yoktur. Fakat Müslim'de ve Ahmet bin Hanbel'de geçen, Müsnet'inde geçen bir hadiste, cinlerin ve şeytanların ateşten, Hazreti Adem'in Kur'an'da bildirildiği gibi toprak ve çamurdan, meleklerin ise nurdan yaratıldığı bildirilmektedir. Kur'an'da meleklerin insanlardan önce yaratıldıkları, güçlü ve kuvvetli oldukları, Allah'ın hitabına muhatap olup onunla konuştukları, Hazreti İbrahim, Hazreti Lut, Hazreti Zekeriya ve Hazreti Meryem ile konuştukları ve ahirette cehennemliklerle konuşacakları, arşın etrafında tavaf ettikleri, iri gövdeli ve sert tabiatlıların bulunduğu, kanatlarının ve ellerinin mevcut olduğu Kur'an'dan anlaşılmaktadır. Kur'an ve hadislerde yer alan bu ve benzeri ifadeler yan yana konulduğu zaman meleklerin soyut varlıklar oldukları anlaşılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de meleklerin kanatlı oldukları bildiriliyor. Mesela Fatır suresi 1. ayet mealen, gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler yapan, Allah'a hamdolsun o yaratmada dilediğine artırır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir buyurulmaktadır. Bu ayetten anlıyoruz ki meleklerin nurani mahiyetlerine uygun, yaptıkları iş ve vazifelerine göre ikişer, üçer, dörder kanatları vardır. Ancak gayb, yani görünmeyen alemden olan maddi kesafetten, yoğunluktan soyutlanmış, mahiyeti bilinmeyen melekleri kuşlar gibi kanatlı maddi varlıklar olarak tasavvur etmemiz, düşünmemiz yanlış bir anlayıştır. Çünkü onlar Allah'ın irade ve takdiriyle bizim gözlerimizle görülecek şekilde yaratılmamış, Kur'an-ı Kerim'de de bu konuda açık bilgi verilmemiştir. Sözü edilen kanat, meleğin yaratılış gayesi ve nurani mahiyetiyle bağdaşan, vazifelerini en süratli bir şekilde yerine getirmelerine delalet, işaret eden manevi bir kanat, bir kuvvet, bir iktidar sembolü de olabilir. Bu sözü temsili ve mecazi bir ifade tarzı olarak kabul edebiliriz. Kur'an'da kanat anlamına gelen cenah kelimesi, kuşların kanatları gibi somut ve maddi varlık anlamında alınabileceği gibi, manevi varlıkların görevlerini en seri, süratli şekilde yapabilmelerini sağlayan kudretin sembolü olarak da anlaşılabilir. Kuşlar için kanat, nesneler için taraf anlamına gelen cenah kelimesi, insan için kullanıldığında da el anlamına gelir. Nitekim Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamberimize müminlere kanat ger emri, onları himaye et anlamına anlaşılmalıdır. Din ve dünya ilimlerine sahip olan bir kimseye mecazen zülcenahayn, yani iki kanat sahibi denildiği gibi, anaların çocuklar için şefkat ve merhamet kanatlarından söz edilir. Mesela İsra 24'te çocukların ana babaları üzerine kanat germeleri istenir. Hristiyanlar işte bu konuda melekleri bir kuş gibi kanatlı olarak, fiziki olarak temsil etmişler, tasvir etmişlerdir. Bundan dolayı da onlar yanlış yapmışlardır. Kur'an ve hadis metinlerinde yer alan bazı ifadelerde meleklerden tabiat kanunlarını kastedildiğini söyleyenlerin yanında onları maddenin mikrodalga boyutlarında salt enerji boyutuna kadar uzanan kuantsal bir yapı olarak niteleyenler de bulunmaktadır. Bu yorumlamalar, bu nitelemeler çağın teknik terimlerini kullanarak melekleri tanımlama çabaları ve bilinmeyen şeyleri merak eden gaybın sınırlarını zorlama gayretleridir. Halbuki kaynaklardaki melek kavramına dikkatli ve doğru bir çerçeve içinde bakıldığında onların vahiy getirme, suçluları cezalandırma, eylemlerini yazma, insanlara yardım etme, canlarını alma, cehennemi koruma, cenneti yönetme gibi görevler bulunduğuna ilişkin ifadeler bir araya getirildiğinde mahiyetlerinin böyle nitelendirildiği gibi çağdaş bilimsel yaklaşımlar doğrultusunda olmadığı, gerçek yapılarının hiçbir zaman şimdiye kadar bilinemediği ve bundan sonra da keşfedilemeyeceği ortaya çıkar. Yani bu gaybi konulardır. Gaybe taş atmamak gerekir. Kur'an'ın bize verdiği bilgilerle iktifa etmeliyiz. Onun ötesine geçip de işte melekler hakkında az bilgimizle ya da bu konuda yeterli olmayan bilgimizle yorumlara girmek doğru değil, isabetli olmaz. Bir de meleklerin görülüp görülmemesi konusu vardır değerli dinleyenler. Meleklerin mahiyetiyle ilgili farklı görüşler beraberinde onların görülüp görülemeyeceği tartışmasını da getirmiştir gündeme. Kur'an-ı Kerim'de meleklerin önce Hazreti İbrahim'e gelip onu bir erkek evlatla müjdeledikleri, ardından Lut aleyhisselama giderek adamları ile şehri terk etmelerini söyledikleri, Hazreti Cebrail'in Hazreti Meryem'e insan şeklinde görünerek ona tertemiz bir erkek çocuğu bağışlaması için Allah'ın elçisi olduğunu söylemesi ve Hazreti Peygamber'in onu apaçık ufukta ve Sidretül Münteha'nın yanında gördüğü bize Kur'an'da haber verilmektedir. Bununla birlikte Kur'an, peygambere itiraz ederek bir melek görmek istediklerini yahut peygamber elçi olarak melek gönderilmesinin gerektiğini söyleyenlere cevap olarak meleklerin görünür varlıklar olmadığını, eğer dünyada insanlar değil de melekler yaşasaydı ancak o zaman elçi olarak gönderilebileceğini, meleklerin ilahi ferman ile indirildiğini, emirle indirildiği zaman onlara mühlet verilmeyeceğini ve meleklerin görüleceği gün günahkarlara hiçbir sevinç haberinin olmayacağını Kur'an bize çeşitli ayetlerinde bildirir. İnsanlara görmedikleri askerlerin gönderildiği, aynı türden varlıklar olan cin ve şeytanların da insan gözüyle görülmediğini yine Kur'an bize beyan etmektedir. Ancak yukarıda ismi geçen zatların meleklerle yaptıkları görüşmelerin keyfiyeti bilinmemektedir. Bu olaylar tartışmayı meleklerin görülüp görülmemesinden çıkarıp peygamber olmayan kişilerin onları görüp görmeyeceği noktasına kadar getirmiştir. Zira peygamberler meleği görmekle kalmaz, sesini de işitir. Bu sebeple melek onun için elle tutulur, gözle görülür bir realitedir, inkar edilemez bir gerçektir. Melek gayri maddi bir varlık olduğu için peygamber onu bazen insan şeklinde, bazen başka şekillerde görür. Cebrail ekseriye insan şeklinde görülmüştür Hazreti Peygamber'e. Fakat peygamberin onu kendi şekliyle gördüğü de olmuştur. Nitekim Buhari'de bu konu anlatılır. Ancak bunun nasıl gerçekleştiği belirtilmemiştir. Belki de bu manevi gözle bir tasviri imkansız bir şekilde olmuştur. Yine bir defasında Hazreti Peygamber Cebrail'i 600 kanadıyla birlikte gördüğü yine Buhari'deki bir rivayetten anlaşılmaktadır. Bu da meleğin muazzam kudretine bir işarettir. Bir başka seferinde ise melek bulutun içinde de görüldüğü yine Buhari'de geçmektedir. Bu rivayetlere temas eden bazı alimlerimiz Cebrail'i Hazreti Peygamber dışında insanların göremedikleri yorumunu yapmışlardır. Bizce melekler mahiyet itibariyle bizim görme duyumuzun sınırları dışında bir yapıda yaratılmış varlıklardır. Zaten bu özellikleri dolayısıyladır ki onlara iman bir amentü esası olmuştur. Duyularımızın gayb alemine ait varlıkları müşahede etmesi, görmesi bir kenara maddi alemine ait birçok varlığı bile görme eşiği dışında olmaz. Dolayısıyla müşahede edemediğimize, bilemediğimize göre, görememe gibi bir savunma ile onları inkara kalkışmak tutarlı ve ilmi değildir. Aksi takdirde görülemeyen şeylerin hepsini inkar etmek gerekir ki bu müşahede ettiğimiz fizik alemin kat kat fazlasını inkar demektir. Gaybi konularda akidenin kaynağı Kur'an ve mütevatir sünnet olup melek inancı da Kur'an'ı kesin bildirimleriyle sabit bir konudur. Temel itibariyle melekler insanoğlunun beşeri yani insani idrak vasıtalarıyla tanınamayacak yapıda varlıklardır. Bu nedenle onların yaratılış biçimleri, cevherleri, özleri, görünme şekilleri gibi konulara dalmamak gerekir. Böyle teferruatlardan sorumlu olmadığımız gibi sadık haber dışında geliştirilecek bütün yorumların herhangi bir yararı, dini değeri de yoktur değerli dinleyiciler. Meleklerin özellikleri nedir diye bir de bu konuya girersek, meleklerin kendilerine has yapı ve özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür. Yani Kur'an'ı bu gözle mesela bir alsak okusak, Kur'an meleklerin bize ne gibi özelliklerini anlatıyor diye mealini bir alıp baksak değerli dinleyiciler, şu tespitlerde bulunuruz. 1. Meleklerin nurdan yaratılmış olup, erkeklik, dişilik, yeme içme, yorulma, usanma gibi maddi özelliklerden arınmış varlıklar olduğunu görürüz. 2. İtaatkar varlıklar olduğunu, Allah'ın kendilerine verdiği görevleri harfiyen yaptıklarını, onun emrinin dışına çıkmadıklarını yine Kur'an'dan anlıyoruz meleklerin özellikleri olarak. Yine son derece güçlü, kuvvetli ve süratli, hızlı hareket edebilen varlıklar olduğunu anlıyoruz. Allah'ın emir ve izniyle çeşitli şekillere girebildiklerini ve normal şartlarda gözle görülmediklerini ve gayb bilgisinin de sadece Allah'a ait bulunan konuları bile bilmediklerini Kur'an'dan anlıyoruz. Şimdi bunlara dair birkaç ayet verelim. Onlar Allah'ın talim ettiği hususları öğrettiği kadarıyla bilebilirler. Kur'an-ı Kerim mutlak gayb bilgisinin Allah'a ait olduğunu beyan etmekte ve o bu bilgileri meleklerle bile paylaşmamaktadır. Nitekim Hazreti Adem'in yaratılışını dile getiren ayetlerde melekler, Bakara 30, 31, 32, 33 ayetlerde anlatılır bu konu. Melekler şöyle diyordu, hatırlayacaksınız. Bizim senin bize öğrettiklerinden başka bir bilgimiz yoktur demek suretiyle acziyetlerini itiraf etmişlerdir. Yine Enbiya suresi 26 ve 27. ayeti. Onlar Allah'ın şerefli kullarıdır melekler. Onlar Allah'ın sözünden önce söz söylemezler ve onun emrettiklerini hemen yaparlar. Yine Tahrim suresi 6. Onlar yani melekler Allah'ın emirlerine isyan edip karşı gelmezler ve emir olundukları şeyi aynen yaparlar. Enbiya 19:20. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun katındakiler yani melekler ona ibadet etmekte asla kibir göstermezler ve asla yorulmazlar. Gece ve gündüz durmadan, yorulmadan onu tesbih ve takdis ederler. Meryem 17. Onlarla kendi arasına bir perde çekilmişti. Biz de ruhumuzu Cebrail'i ona gönderdik. Ona düzgün bir insan şeklinde göründü. Meleklerin özelliklerini böyle anlattıktan sonra değerli dinleyenler, peki bu meleklerin görevleri nedir? Bir de o konuya girersek, melekler Allah tarafından verilen görevleri eksiksiz yerine getiren itaatkar varlıklardır. İnsanlarla ilgili görev alanları ise onların ruhi ve manevi hayatıyla ilgilenmektedirler. Bazıları ortak, bazıları da müstakil olmakla birlikte Allah tarafından meleklere verilen görevleri şöyle sıralayabiliriz. 1. Allah'ı hamd ve tesbih etme. Öncelikli görevleri demek ki meleklerin Allah'ı hamd ve tesbih etmedir ve ona secdede bulunmadır. İkincisi peygamberlere vahiy getirmektir. Allah insanlar gibi meleklerden de elçiler seçtiğini, Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahiy indirdiği gibi Hazreti Peygamber'e de vahiy gönderdiğini ve Cebrail'in Kur'an'ı peygamberin kalbine indirdiğini Kur'an'da bize haber vermektedir. Demek ki meleklerin ikinci görevleri de peygamberlere vahiy getirmektir. Bir üçüncü görevleri meleklerin, peygamberleri salat ve selam ile yüceltmek, müminlere ahirette şefaat etmek ve bütün insanlara dünyada hayır duada bulunmak. Ahzab suresi 5 ve 6. ayetleri, Allah ve melekleri peygambere salavat getirirler. Ey iman edenler, siz de ona salat ve selam getirin. Şefaat kıyamet gününde günahkarlar hesabına Allah'a yalvarmak olup, Kur'an'da göklerde nice melekler vardır ki Allah dilemedikçe onların şefaatleri hiçbir fayda vermez. Necim 26 buyurulmakta. Hadiste de meleklerin şefaatlerinden söz edilmektedir. Mesela Buhari'nin Tevhid bölümünde geçer. Bunun yanında meleklerin bu dünyada da insanlar için dua ettikleri, mesela Mü'minin suresi 7, 8 ve 9. ayetler, melekler yerde bulunanlar için mağfiret dilerler. Ey Rabbimiz, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kapsamıştır. Artık tövbe edip yolunda gidenleri bağışla. Ey Rabbimiz, onları babalarından, zevcelerinden yani eşlerinden, zürriyetlerinden salah halde bulunanlara vaat ettiğin cennete sok, onları kötülüklerden koru. Bu şekilde işte melekler müminler için dua etmektedirler. Onların dualarının sonucu olarak salih kulların her çeşit karanlıktan aydınlığa çıkarıldığı yine bize Kur'an'da bildirilmektedir. Mesela Ahzab 43'te sizi zulümattan nura yani karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için lütuf ve inayette bulunan odur. Melekler de sizin için salat getirir, rahmet ve merhamet dilerler. Ayrıca melekler şeytanların aksine insanların iyi işlere sevk ederler. Her insanı biri melek, biri de şeytan olmak üzere iki arkadaşı bulunmakta olup Kur'an'ın birincisine şahit, ikincisine de saik yani sevk eden demektedir. Kaf suresi 21'de. Hadiste ise insana refakat eden bir melek ve bir de şeytanın olduğu ve her ikisinde insana telkinde bulunduğu. Yani bu ayetin bir bakıma tefsiri, açılımı olmuş oluyor değerli dinleyenler. Tirmiz'in tefsiri bölümünde geçer bu hadis. Demek ki insanın içinde ve yanında, yanı başında bir melek bir de şeytan bulunmaktadır. Ayrıca hem Kur'an'da hem de hadislerde insanı takip eden bir refakatçının yani karin bulunduğundan da söz edilmektedir. Peygamberlere ve müminlere destek olup manevi güç vermek, onları sıkıntılı ve üzüntülü anlarında teselli etmek, kafirleri ise sıkıntıya sokmak, bu da meleklerin görevleri arasındadır değerli dinleyenler. Kur'an'da Hazreti İsa'nın Ruhul Kudüs ile desteklendiği, meleklerin Allah'a inanıp doğru yolda istikametle yürüyenlerin üzerine inerek onlara moral ve manevi güç verdikleri, Allah'ın kendisine ve ahiret gününe inananların katından bir ruh ile desteklediği, melekler göndererek düşmanlarına karşı müminleri takviye ettiği, iman edenlere destek olmalarını, kafirlerin boyunlarına ve parmaklarına vurmalarını emrettiği Kur'an'da bize hep haber verilmektedir. Yine meleklerin bir başka görevleri değerli dinleyenler, insanı koruyup ona bir anlamda hizmet etmelerdir. Kur'an'da önünde ve arkasında insanı koruyan takipçilerin bulunduğu Rad suresi 11. ayetinde bildirilmektedir. Meleklerin bir başka görevi değerli dinleyenler, insanların fiillerini kaydederler, tespit ederler. Kur'an'da üzerinde bir koruyucu ve denetleyici bulunmayan hiçbir kimsenin bulunmadığı Tarık 4, insanların üzerinde muhafızlık eden değerli katiplerin mevcut olduğu ve onların yapmakta olduklarını bilip yazdıkları, tespit ettikleri bize haber verilmektedir. İki melek kişinin yaptıklarını yazmaktadır, tespit etmektedir. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Kaf suresi 17-18. Yine Rad 10-11. Sizden söz gizleyen ile onu açığa vuran, geceleyin gizlenen ile gündüzün yürüyen eşittir. Onun önünde ve arkasında Allah'ın izniyle kendisini koruyan takipçileri vardır. Meleklerin bir başka görevleri, kainatın idaresi, ilahi kanunların icrasıdır. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli fonksiyonlarıyla alemi idare edenlere yemin edilmesi, insanların canını alan ölüm meleğinden söz edilmesi, meleklerin yalancı peygamberlerin ve kafirlerin canlı pençelerini onlara uzatarak, yüzlerine ve arkalarına vurarak tadın yakıcı cehennem azabını diyerek alacaklarının bildirilmesi, hadis-i şeriflerde ise ana rahminde teşekkül eden her canlı için bir doğum meleğinin mevcut olduğundan söz edilmesi, Cenab-ı Hakk'ın insanı yaratacağı zaman bu iradesini meleklere açması ve yarattığında ona secde etmesini istemesi, onların dünya ile irtibatlarının bulunduğunu ve ilahi iradenin yerine getirilmesinde bir vasıta olarak kullanıldıklarını göstermektedir. Aksi takdirde kendilerine insanın yaratılacağı isteğinin açıklanmasının bir anlamı kalmazdı. Ayrıca arşı taşıyan, arşın etrafında dolaşan meleklerin fonksiyonları da düşünüldüğünde meleklerin tabiat kanunlarının yerine getirilmesine çok etkili oldukları görülür. Çünkü arş, kainatın ilahi varlık tarafından idaresini gösteren bir semboldür ve bunu taşıyan melekler de bu idarenin temini hususunda kullanılan vasıtalar yani memurlardır. Meleklerin bir başka görevleri, melekler ilahi cezaları icra eden elemanlardır. Demek ki ilahi ceza da veriyorlar Allah'ın bir elçisi olarak. Müminlere destek oldukları gibi kafirler hakkında takdir edilen cezalar da uygularlar. Kur'an kendilerine elçi olarak melek gönderilmesi isteyen kafirlere şöyle cevap vermektedir. Furkan 25-26. Gökyüzünün beyaz bulutlar ile yarılıp meleklerin bölük bölük indirildikleri gün gerçek mülk çok merhametli olan Allah'ındır. O gün kafirler için de pek çetin bir gündür. Bu ayette meleklerin inmesiyle söz konusu olan şeyin günahkar kulların başına geleceği söylenen ceza olduğunu gösterir. Başka bir yerde ise Enfal 50, meleklerin kafir olanların canlarını aldıkları zaman yüzlerine, arkalarına vurup cayır cayır yakıcı ateş azabını tadın dediklerini, onların yüzlerine, arkalarına vurarak canlarını alacaklarını, meleklerin ancak hak ile indirileceği ve o zaman onlara mühlet verilmeyeceği Kur'an-ı Kerim'de hep bize bildirilmektedir. Meleklerin sayıları ve çeşitleri üzerine de biraz duralım değerli dinleyenler. Meleklerin sayısını ancak Allah bilir. Kur'an-ı Kerim'de cehennem işleriyle görevli melekler bulunduğu belirtildikten sonra onların sayısının 19 diye belirlenmesinin sadece bir imtihan vesilesi olduğunu beyan edilmekte ve Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilemez. Müddessir 31'de buyurulmaktadır. Bu ifadelerden meleklerin sayısının çok fazla olduğunu anlamakla birlikte herhangi bir rakam vermenin mümkün olmadığını, onların sayısının ancak Allah'ın bildiğini anlamaktayız. Meleklerin çeşitlerine gelince Kur'an'ın göklerin ve yerin ordularının Allah'a ait olduğunu, müminlerin görünmeyen ordularla desteklendiğini beyan etmekte, göklerde ulular meclisi anlamına gelen mele-i âlâ'nın bulunduğunu, cin ve şeytanların burada olup bitenleri ve meleklerin kendi aralarında konuşmalarını dinlemelerine mani olmak üzere göklerin muhafaza altına alındığını Kur'an bize hep anlatmaktadır. Bununla beraber naslarda çeşitli görevlerle vazifeli meleklerin bulunduğu da beyan edilmiştir. Bunların bir kısmı özel adlarla isimlendirilirken mesela Cebrail, Mikail gibi bir kısmı da görevleriyle zikredilmiştir Kur'an'da. Mesela ölüm meleği, arşı taşıyan melekler gibi. Şimdi bunları sıralayarak kısaca görev ve özelliklerini de söz ederek konumuzu tamamlamaya çalışalım değerli dinleyenler. Şimdi Cebrail. Vahiy meleğinin özel bir ismidir. Kur'an-ı Kerim'de 3 yerde Cibril şeklinde geçmektedir. Ayrıca Cibril kastedilmek üzere Er-Ruh, Ruhuna, Rasulün Kerim, Rasulü Rabbik, El-Ruhul Emin, El-Ruhul Kudüs gibi isimleri de zikredilmektedir Cebrail'in. Hadislerde ise Cebrail bunlara ilaveten En-Namus diye de isimlendirildiğini görüyoruz. Mikail, Kur'an-ı Kerim'de sadece bir ayette Mikail ismi geçmekte olup şöyle buyurulmaktadır Bakara 98'de. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cibril'e ve Mikail'e düşman olursa bilsin ki Allah da kafirlerin düşmanıdır. Azrail, ölüm meleğinin özel adıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu isim yani Azrail ismi geçmez. Bunun yerine ölüm meleği anlamında melekül mevt eceli gelen ve vadesi yetenlerin ruhunu alan meleklerden söz edilir. İsrafil, Kur'an'da yine İsrafil'in adı geçmemektedir. Birçok yerde sura üfleneceği haber verilmektedir. Kıyametin kopması ve yeniden diriliş ve mahşerde toplanılması surlarla olacağından, melek işte bu surun üflenmesinde görevli olduğu anlaşılmaktadır. Demek ki hadis-i şeriflerde de onun adı dört büyük melek içinde zikredilmiştir. Müslim'de geçen, Ebu Davud'da geçen bir hadiste. Bu dört melek, meleklerin rasullerdir şeklinde bir rivayet vardır değerli dinleyenler. Ayrıca bir başka mukarrabun melekleri diye isimlendirilen melekler vardır. Bunlara illiyun ve kerubiyun melekler de denilmektedir. Nisa suresinin 172. ayetinde Mesih ve Allah'a yakın meleklerin el melaiketül mukarrabun, Allah'ın kulu olmaktan çekinmedikleri bildirilmektedir. Enbiya suresinde ise göklerde ve yerde bulunanların onun hizmetinde oldukları beyan edildikten sonra onun huzurunda bulunanların ona ibadet hususunda kibirlenmedikleri, ibadetten usanmadıkları, gece gündüz onu tesbih ettikleri bildirilmektedir. Kur'an'da arşı taşıdıkları, onun çevresinde bulundukları ifade edilen Allah'a hamd ve tesbih eden melekler de bunlar içinde sayılmaktadır. Bir başka hafaza ve kiramen katibin melekleri vardır. İnsanların iyi ve kötü fiillerini kaybederler, tespit ederler. Onları koruyan meleklerdir aynı zamanda. Kur'an'da hafaza Enam 61'de geçer. Muakkibat Rad 11'de geçer. Rusulüne Yektubun Zuhruf 80'de. El-Mütelekkiyan şeklinde, Rakibun Atit şeklinde, Hafizin, Kiramen Katibin kelimeleri şeklinde Kur'an'da geçtiğini görürüz değerli dinleyenler. Yine cennet ve cehennemde görevli melekler vardır. Kur'an'da meleklerin cennetlikleri işte bu, size vaat edilmiş mutlu gününüzdür diye karşılayacakları, muttakileri bölük bölük cennete sevk edip kapılar kendilerine açıldığında onun bekçileri selam size, tertemiz geldiniz, artık ebedi kalmak üzere girin buraya diyecekleri, meleklerin Adin cennetlerine babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlarla beraber gireceklerinin yanında her kapıdan vararak sabrınıza karşılık size selam olsun, dünya yurdunun sonu ne güzeldir diyecekleri bize hep Kur'an'da haber verilmektedir. İnkar edenler ise bölük bölük cehenneme sürülecekleri, kapıların açılacağı ve cehennem bekçilerin onlara size içinizden Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugüne kavuşacağınızı ihtar eden peygamberler gelmedi mi diyecekleri, cehennemin başında iri gövdeli, sert tabiatlı, Allah'ın buyruklarına karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan meleklerin bulunacağı hep bize Kur'an'da ifade edilir. Münker ve nekir konusu da hadislerde geçmektedir. Kur'an'da geçmez bu. Şimdi bir başka başlık da değerli dinleyenler, melekler insanlardan daha faziletli midirler diye bir soru açabiliriz. Bütün peygamberler, meleklerin resulleri sayılan dört büyük melek dahil tüm meleklerden faziletlidirler. Yani Allah katında dereceleri daha yüksek ve daha faziletlidir bütün peygamberler. İnsanlardan takva sahibi olan müminler de meleklerin resulleri hariç tamamından daha faziletli, dereceler daha yüksek sayılmıştır. Çünkü melekler yaratılış bakımından günah işleyemezler. Allah'a itaat ve ibadet etmek onlar için fıtri ve zorunludur. Onları böyle olmaktan alıkoyacak hiçbir iç ve dış tesir yoktur. Halbuki insan akıl ve nefis sahibi olup her türlü iç ve dış etkiler altında sürekli boğuşmakta, mücadele etmekte ve iradesiyle, sabrıyla, Allah'ın yardımıyla kulluğa devam etmektedir. Tabii ki ikisinin farkı var. Buna rağmen insan bütün menfi engelleri aşıyor. Allah'a itaatli ve takva sahibi bir kul olursa elbette meleklerden daha faziletli oluyor değerli dinleyenler. Gayba ve meleklere iman. Meleklere iman gaybidir dedik. Gayb bildiğiniz gibi hislerle veya akılla bilinmeyen, görülmeyen şeydir. Mümin gayb alemine inanmakla yükümlüdür. Hemen daha Bakara suresinin ilk başında bu konu geçer. Allah'ın ve Resulünün bildirdikleri ister zahiri isterse gaybı olsun mümin ona inanan kimsedir. Bazı kafirlerin gayba iman etmediklerini, yani ben gözümle göremediğim varlıklara inanmam, melek cin gibi varlıklar uydurmadan ibarettir haşa dediklerini biliyoruz. Gayba iman büyük bir imtihandır. Çünkü insanlar gördükleri şeylere zaten mecburen inanmak zorundadırlar. Yani bir insan gördüğü bir şeyi inkar ederse onun aklından zoru vardır denilir. Esas marifet görmediği fakat haber verdiği sadık bir haberle haber verilen şeylere inanmaktır. Her görmediğin şeye de inanmak değil tabi. Yani bize sadık bir haberle varlığı bildirilen şeylere inanıyoruz ki işte bize Allah seçilmiş elçileriyle bildirdiği gayb haberlerine biz inanıyoruz. Bunlara karşı gözlerimizi yumamazlar. Fakat Hazreti Allah imtihanı öyle değil. İnsanların görmediği ve göremediği şeyleri yaratması ve sonra bunlara iman demesi büyük bir imtihandır. Mümin sadece Allah'ın ve Resulünün haber vermesiyle onlara inanır ve teslim olur. Müminlere düşen dinledik ve itaat ettik demelerdir. Zaten gözüyle göremediğinin varlığını kabul etmeyenlere akıllarının, duyularının, düşüncelerinin rüzgarı elektrik akımını göremedikleri halde varlıklarını nasıl kabul edip kendilerle çelişkiye düştükleri de sorulabilir. Böylece görülecektir ki onlar görmedikleri için inkar etmiyorlar. Görseler bile hakkı kabul etmeyecek sapıklar olduklarından şeytana ve nefislerine uyarak küfrü tercih ettiklerinden gayba iman etmemektedirler. Müminler gaybe inanmakla yükselme ve ilerleme yolunda ilk adımlarını atmış olurlar. İnsanlar heva ve heveslerinden, hayvanlık mertebesinden ancak bu ilk adımla, gaybe imanla kurtulabilir ve gerçek insanlık derecesine yükselirler. Bir hayvana gaybı anlatamazsınız. O daha kıymetli de olsa göremediğini tercih edemez. Önündeki otlar her şeye tercih eder bir hayvan. Kainat mevcut olan bilinen ve görünen varlıklardan ibaret değildir. Bu görünüp bilinen şeylerden daha başka varlıklar da mevcuttur ki biz bunları görmeden sadece doğru haber üzerine verilen bilgilerle bilir ve kabul ederiz, inanırız. İnsan aklının bilinmeyen alemleri idrak edememesi onların varlıklarını inkarını gerektirmez. Bu konuda mümine düşen işi akıl kuvvetinin üstündeki diğer kudrete, yani doğru habere, sadık habere bırakmazdır. Mümin öğrenmek istediklerini alim ve habir olan, görüneni ve görünmeyeni bilen, yaratan, yöneten, gizli ve aşikarı bilen Allah'tan ve onun Resulünden öğrenmesi gerekir. Fakat eskiden olduğu gibi bugün de bir takım materyalist kafalar, gerçi bunların nesilleri tükeniyor, azaldılar ama yine de var. Bu materyalist kafalılar Allah'ın ilmini önemsemeyerek insanoğlunu gerilere, hayvanlık mertebesine götürmek istemektedirler. Mümin sadece meleklere değil, gaybi olan ne varsa hepsine Allah ve Resulünün bildirdiği şekilde iman ederler. Ne diyorduk Bakara 3'te? Onlar ki gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de infak ederler. Evet, meleğe inancın etkileri nedir diye bir de o konuya değinelim. İnsan yeryüzündeki diğer canlılardan farklı olarak irade sahibi bir varlık şeklinde yaratılmıştır. İrade farklı seçeneklerden birini tercih etmek demektir. Allah insana iradi fiillerinde farklı alternatifler sunmuş ve onun dünyaya gelişinin gayesinin bir imtihan, bir sınav olduğunu tespit etmiştir. İnsan bu imtihana, sınava giren alanda kendisinin iyilik veya kötülüğüne teşvik eden, iradesini daha özgürce kullanmasını sağlayan manevi menajerlerle, yani yardımcı ve düzenleyicilerle karşı karşıyadır. Allah insanı şerre ve kötülüğe çağırmak üzere, şeytanı iyilik ve hayra davet etmek üzere de melekleri yaratmıştır. İnsanın meleklere inanması demek önünde şeytan ve meleklerin sunduğu seçeneklerle dolu bir ruhi bir hayat olduğunu, meleklerin telkin ve teşviklerine göre hareket edip mevcut yeteneklerini bu yönde yükseltmesinin gerektiğini kabul etmesi, Allah'ın görevlendirdiği meleklerin kendisini daima gözetlediğini ve yaptıklarını kaydettiklerini unutmaması demektir. İnsana iyi düşünceler aşılayan, meleklerin yanı sıra ona vesveseler telkin eden, şeytanın varlığı da bir gerçek olmakla beraber, evet, insana iyi düşünceler aşılayan meleklerin yanı sıra ona vesveseler, kötü düşünceler aşılayan şeytanın da varlığı bir gerçek. Kur'an şeytana değil, meleklere imanı öyle çıkarmakta, tağutu inkar edip Allah'a iman edenin sağlam bir kulpa sarılmış olacağını bildirmek suretiyle şeytanın varlığını ikinci dereceye atmış, onunla hemhal olmayıp aksine meleklere kurak vermeyi öngörmüştür, öne çıkarmıştır. Rad suresi 11, onu insanın önünden ve ardından izleyicileri vardır, onu Allah'ın emrinden, kazalarından, belalarından, musibetlerinden korurlar. Gerçekten de insanı risklere ve tehlikelerle dolu bir dünyada yaşamaktadır. Bunlara ayrıca kötülüklerin karşılığı olarak Allah'tan her an gelebilecek intikam darbelerini, ihtimallerini de ekleyecek olursak, onun yaşadığı yıllar boyu ne büyük bir manevi koruma altında bulunduğunu kestirebiliriz. Bu girift olayın iç yüzünü daha derinlemesine bilmek bizim için de mümkün değildir. Ancak bu kadarla bile Rabbimizin bizi ne çetin bir sınavdan geçirdiğini, bizzat hayatımızda karşı yaratmış bulunduğu tehlikelerin bile gelip bizi bulmasına, meleklerin engel yaparak bu sınavda bize nasıl süre tanıdığını bu ayetlerden ibretle öğrenmekteyiz. Melekler hakkında düzeltilmesi gereken bazı yaklaşım ve batıl inançlara da değindikten sonra sohbetimizi tamamlayalım. Müşrikler Allah'a şirk koşarlarken bazıları görünen maddi cisimleri, bazıları da görünmeyen cisimleri Allah'a eş tutuyorlardı. İşte müminin melek kabul ettiği varlığı müşrikler tanrı, tanrı çocukları veya tanrı kızları olarak kabul etmeyebilmektedirler. Mümin onların dişi veya erkek olmadıklarına inandığı gibi o meleklerin kendi nam ve hesaplarına hiçbir yetkiye sahip bulunmadığına da inanır. Onlara tapmak, onlardan yardım istemek, yani onlara dua etmek insanlar için bir küçülmektir. Çünkü ilk insanın yaratılışında Allah onları Adem'in önünde secde ettirmiştir ve Hazreti Adem de onlardan fazla bilgi verilmiştir. Sonra da Hazreti Adem'i yeryüzüne halife yapmış, insan için kendisine secde etmiş bir mahluktan yardım istemek ve ona tapmaktan daha büyük bir zillet olur mu? Meleklerin erkeklik ya da dişilik gibi bir özelliklerinin söz konusu değildir. Buna rağmen cahiliye döneminde meleklerin dişi olduğu ileri sürülüyor. Hatta onlara haşa Allah'ın kızları deniliyordu. Allah bu yakışıksız isnatları şu ayetlerle reddetmiştir. Zuhruf 19. Onlar Rahman'ın kulları olan melekleri dişi sayıyorlar. Yoksa nasıl yaratıldıklarını mı gördüler? Bu yalan şahitlikleri yazılacak ve sorgulanacaklardır. Ve Saffat 149'da, şimdi de sor onlara, Rabbine kızlar da onlara oğlanlar mı? Günümüzde de batılılardan esinlenerek melekleri bayan gibi düşünen, kızlarına melek ismi veren, güzel bir bayanın meleğe benzetildiğine dair şiirler yazıp şarkılar besteleyen, mırıldayan insanlara rastlayabilmekteyiz. Bunlar İslam itikadı açısından son derece vahim manzaralardır. Bunlara titizlikle riayet etmeliyiz. En azından bundan sonra bunlara dikkat etmeliyiz. Ölüm meleği olduğu için Azrail'in adı insanlar arasında adeta korku sembolü haline gelmiştir. Mesela bir trafik kazası oluyor. Diyorlar ki işte Azrail yine işte iş başındaydı filan. Dolayısıyla bazı kimselerin bu meleğe karşı duyguları olumsuzdur. Ancak bu düşünce hem yersizdir hem de iman gerçeğiyle uyuşmaz. Çünkü iman ayrıca sevgi, saygı, bağlılık ve teslimiyet ister. Azrail Allah'ın can almak için görevlendirdiği bir melektir. Dolayısıyla can almak onun görevidir. Her şey gibi canımızın da sahibi Yüce Rabbimizdir. Can Allah'ın bize bir çeşit ödünç olarak verdiği bir emanetidir. Emanet bir gün gelir, asıl sahibine iade edilir. Çünkü her nefis ölümü tadacak ve her emanet sahibini bulacaktır. Azrail bu konuda sadece görevini yapmaktadır. Onu hiç kimseye karşı özel bir düşmanlığı yoktur. Bu nedenle Allah'ın bütün elçileri gibi Azrail'i de saygıyla anmak imanımızın bir gereğidir. Allah'ın selamı onun ve diğer tüm elçilerin üzerine olsun diyoruz. Azrail'in bu kadar kalabalık bir dünyada kıtalar ve ülkeler arasında büyük mesafeler nasıl aştığı, aynı anda birçok insanın ruhunu nasıl alabildiği, bazı kimseler tarafından daima merak konusu olmuştur. Fakat manevi alem, maddi durumlarla birebir bir uydurmanın, yani fiziki dünyayla fizik ötesi dünyayı anlamanın yanlışlığı burada söz konusudur. Eski çağların insanlar için düşünce ve teknik açılımları yönüyle bu soru bir yönüyle makul görülse bile günümüzün bu baş döndürücü açılımları, gelişimleri, dünyanın bir ucundan bilgisayarlarla bilgi aktarılabildiği veya virüslere ulaştırabildiği bir zaman diliminde bu tür sorulara cevap vermeye değmeyecek yetersiz, yersizlikte olduğunu da vurgulamak gerekmektedir değerli dinleyiciler. O halde sözlerimi tamamlarken, demek ki bir mümin olarak meleklere inanıyoruz. Kur'an'da bize haber verildiği şekilde onların görevleri, vazifeleri, özellikleri olduğunu biliyoruz. Ve mümin hiçbir zaman yalnız olmadığını, onu destekleyen, ona daima doğruları gösteren bir meleğin olduğunu ve sürekli bütün sözlerimizin, amellerimizin tespit edildiğini, tek başımıza bir odada, bir kenarda, bir dağ ucunda bile olsak yalnız olmadığımızı, meleklerle birlikte olduğumuzu, Rabbimizin sürekli bizi gözettiğini bilmeli. Bu şuurda ve hesabını verebileceğimiz, bizi mahcup etmeyecek şekilde amellerde bulunmamızı, salih amellerle dolu bir hayat yaşamamızı Rabbimden temenni ediyor, hepinizi ona emanet ediyorum.